Ayrım 7. Sevan. Sayfa 74. Sevan Gölü'ne doğru gidiyoruz. Hagardin'e giderken kıyısından geçmiştik. Göl kocaman. Deniz gibi. Ama deniz mavisi değil. Başka bir mavi. Bizim geçtiğimiz kıyılar bol ağaçlı. Karşı kıyılar çorak. Gri görünüyor. Toprak kahverengi değil. Zaten gölün taşları da gri. Bu yaşıma kadar göl suyuna elimi daldırmamıştım hiç. Deniz gibi görünen, deniz kadar kocaman bir suyun tuzlu olmaması ilginç geliyor bana. Ah bir de yüzebilseydim. Birkaç çakıl taşı aldım kıyıdan. Birkaç sevdiğime vereyim diye verdim de. Birini kendime sakladım. Hala saklıyorum. Hala göl kokuyor. Garip, farklı, ilginç bir koku. Islak kum gibi. Üşüten bir koku. Ürperten bir koku. Ama gözlerini yumup derin derin koklamak gerekir. Yol üstünde yüksek mi yüksek bir tepede, büyük mü büyük bir tamar heykeli var. Bu tamar, ak damar yani beyaz damar olarak sinir harbi yaratan Ahtamar adası için anlatılan efsanedeki tamar. Hani Van Gölü'ndeki adada yaşayan, karşı kıyıdaki balıkçı oğlana sevdalanan, geceleri gizli gizli sahilde bir kandil yakarak ta oradan ışığa doğru yüzerek gelen sevgilisiyle buluşan Tamar. Sırlarını öğrenen kötü adamların sahilde yaktığı kandili söndürüp ışıksız kalan sevgilisinin yolunu kaybederek "Ah Tamar!" diye bağıra bağıra boğulmasına neden oldukları efsanedeki Tamar. Dağ başında ıssız tenha bir tepede muhteşem bir heykel. Elinde kandil tutan son derece zarif, ince belli bir kız heykeli. Sevan Gölü'ne karşı Van Gölü efsanesinin heykeli. Efsane bizim ama göl artık bizim değil. Öyleyse biz de bizim olan göle karşı dikeriz. Bizim olan efsanedeki heykeli demişler herhalde. Zaten vaktinde Ermeniler ilk başkentleri olan Van'dan doğuya doğru göç etmek zorunda kalınca rastladıkları bu gölü Van Gölü'ne benzeterek çok mutlu olmuşlar. Adını Van koymaya karar vermişler. Ama sonra taşlarının gri ve kara olmasından olmalı Sev Van, Kara Van demişler. Zamanla bu Sev Van adının ard arda telaffuz edilen iki V harfinden biri düşerek Sevan olmuş. Bunu da sonradan öğrendim. Ama heykel gerçekten de pek güzeldi. İndim, resmini çektim. Tepeye tırmanıp dibinde oturdum ve bir sigara tüttürdüm. Göl ise garip bir güzelliğe sahip. Bazı kıyılarının vahşi görünümüne karşın bazı kıyıları da oldukça nezih bir sayfiye yeriymiş. Zaten plajlar, plaj gazinoları falan var sahilde. Bizim hedefimizse üzerinde bir kilise ve bir manastır olan Yarımada. Yarımada'nın sahile bağlandığı yerde de bir restoran var. Orada öğlen yemeği yiyeceğiz. Etrafıca mekanlı, göl manzaralı restoranda bizden başka gruplar da var. Hava serince ama pırıl pırıl. Gökyüzü her zaman olduğu gibi masmavi. Çeşidi bol, kocaman bir masa donatılmış. Doğrusu oldukça da güzel mezeler hazırlanmış. Menü zengin. Günün spesyalitesi ise Sevan Gölü'nün işhanasuktan sonra gelen en önemli balığı siga. Onu da horovat usulü pişirmişler. Şiş yapmışlar yani. Valla pek lezzetliydi. Bizim kılıç ile kırlangıç arası bir tadı vardı. Ben bunu daha çok beğendim. Ama herkes ille de işhanasuk diyor. O daha güzelmiş. De, biz o davet edildiğimiz evde tıka basa tok karnına yediğimizden olmalı. Bir türlü alamamıştık tadını. Bilememiştik değerini. Dedim ya, kararlıyım. Kısmet olur da bir daha gidersem mutlaka yemeliyim. Böyle mezeli balıklı bir sofrada olunca adalar, boğaz ve rakı muhabbeti başladı tabii. Rakı içer misiniz dediler. Ben pek meraklısı değilim ama ada çocuğuyum ne de olsa. Karşımdaki göl de tıpkı Marmara gibi duruyor. İstanbul'um, adalarım burnumda tütüverdi birden. Rakı kokusu istedi içim. Ay evet diye atıldım hemen gözlerim dolu dolu. Bir şişe geldi, kadehlere dolduruldu, hasretle burnuma götürdüm önce. Ay bu ne be? Ne biçim bir koku böyle? Rakı değil bu yahu. Bu rakıdır diyorlar, ısrarla. Ben de niye mi bileceksiniz siz? Japonların sakesine benzer garip bir koku. Anason kokmayan rakı mı olurmuş? Anlaşıldı. Siz bana şarap getirin. Ben bu garip sıvıyı içemeyeceğim. Oralılar alındılar biraz ama bir kere misafiriz diye yemekte hatır için konyak bile içtim ama o bir kere olur. Doğrusu paramla da hiçbir şeye benzemeyen o sevimsiz sıvıyı içemeyeceğim. Mekanın tuvalet girişinde hanımlar ve erkekler kapısını göstermek için başka yerde hiç rastlamadığım pek esprili işaretler kullanmışlardı ki belirtmeden edemeyeceğim. Erkekler için düz bir ünlem, kadınlar için ters bir ünlem. Nasıl? Oldukça esprili değil mi? İlginç bir gündü o gün. Kolay kolay çıkmayacak aklımdan. Oturduğum yere göre solda, yarım adanın tepelerine doğru giden ve de sonu görünmeyen bir merdiven var. Gülüp eğlenirken arada bir gözüm ona takılıyor. Tepede kiliseler var yine. Pek önem vermiyorum. Öyle uzun merdivenlerle de hiç aram yoktur zaten ama o tepede beni çeken garip bir şey var. Ekip coşmuş bir avaz şarkılar söylüyoruz. Tabii ki Ermenice. Pek sevilen, hepimizin çocukken öğrendiği bir şarkı var. Sehan ne arat, soframız bereketli şarkısı. Ana teması şaraba övgü. Bereketli soframızda, Ararat Dağı karşımızda, kadehlerimiz dolu, içelim arkadaşlar, Ermeninin şarabı bize afiyet olsun gibi sözleri var. Bize çocukken bu şarkı öğretildiğinde, memlekete övgü sayılabilecek bazı sözleri, bahsedilen memleket Ermenistan olduğundan resmen sansürlenmişti. Oluyordu böyle şeyler. Hala oluyor. Mesela Timats'ın Ararat, karşıda Ararat yerine Ermenice'de Ararat'a kafiyeli olarak Kinin Anarat, lekesiz saf şarap denirdi. Hayotskini, Ermeni şarabı yerine de Hayotsla Hamov, yani lezzetli kafiyelendirilir, Hamovkini denirdi. Ermenistan burası. Sansür mansür yok tabii. Millet bağırıyor avaz avaz, Ararat, Hayotskini, Ermeninin şarabı falan diye. Keyifli keyifli bağırırken gözüm sağ kenardaki masada oturan üniformalı, yüksek rütbeli askerlere takılıyor. Birden kanım çekiliyor sanki. Neler söylüyoruz biz diye. Bu duyguyu Ermeni olmayan anlayamaz. Benim dehşet içinde baktığım subaylar ise ellerinde şarap kadehleri coşkuyla şarkıya katılıyorlar gümbür gümbür sesleriyle. Onların Ermeni askerler olduğu kafama dank edene kadar dilim damağım kuruyor. Bilir miyim ben? Görmüş müyüm daha önce Ermeni askeri? Alıştığım endişe duygusu bir anda sis gibi yalayıp geçiyor ruhumu, aksi de bedenimi sarsıyor böyle. Ermeni olmayan bu duyguyu bilmez. Unutamam bunu. Restorana konuşlanmış, cins falan değil, sokak köpeği, siyah beyaz bir köpek var. Yumuşak ifadeli, sessiz, uysal. Oradan nasipleniyor belli. Onca kişi var orada, masalar tıka basa dolu. Hayvancık ne anlıyor, nasıl anlıyor, neye göre seçiyor bilinmez. Nişan almış gibi beni seçiyor ve yanı başıma peydahlanıyor. Hep böyle olur. Aldırmamam mümkün mü? Artık Allah ne verdiyse bir bana bir ona. Bir sevgi, bir muhabbet. Elimle verdiğim her lokmadan sonra tatlım benim patisini uzatıp yavaşça avucuma bırakıveriyor. Teşekkür eder gibi. Yemek faslı bittikten sonra bile uzun süre seviştik. Biri resmimizi çekmiş, iyi akıl etmiş. Öyle güzel ki. El eleyiz. Benim yüzüm görünmüyor. Onun da başı yere eğilmiş. Yüzler hiç görünmese de bu iki canlının birbirlerine sevgiyle gülümsedikleri belli. İşte benim tiyatroda beden dili diye yırtındığım bu. Sen içtenlikle duygunu salıverirsen eğer, sırtın dönük bile olsa bedeninden akseder. Hayvana sevgi sözcükleri mırıldanırken Ermenice konuşmak bile ilginçlikti doğrusu. Öyle ya, bu köpek Türkçe anlamaz ki. Bu köpek Ermeni. Vay canına, pat diye yazıverdim bu köpek Ermeni diye. Ya bunun aksi olsaydı? Yani bu olay Türkiye'de yaşansaydı, yazabilir miydim şimdi böyle şakır şakır? Ne kadar yırtınsam benim için insanla hayvanın değeri birdir diye kimseye laf anlatamaz, hakaretten başımı belaya sokardım. Oysa ta çocukluğumdan öyle alışığım ki hayvanları da ruhları, duyguları, aileleri, milliyetleri olan canlılar gibi düşünmeye, Küçükken annem yanımızdaki Rum komşu Madame Evantia'nın kedisiyle Ermenice konuşunca nasıl telaşla "boşuna Ermenice konuşma, o kedi Rum'dur anlamaz" diye çırpınırdım her defasında. Oysa bir hayvana bir insan adının verilmesi bile hakaret sayılıyor ülkemizde. Ben de kalkmış hayvan sevgisiyle ilgili kitap yazmışım bir de. Deli demiştir belki de kimileri. Neyse, bu da açık parantez oldu. Arada bir gözüm yukarı çıkan merdivenlere takılıyor hala. O tepede beni çeken bir şey var ki anlamıyorum. Yiyip içip merdiven tırmanmak hiç bana göre değil ama orada bir şey var. Birden dürtülmüş gibi "kızlar ben yukarı çıkıyorum" diyorum. Dememle de anında ok gibi fırlamam bir oluyor. Keklik gibi sekiyorum adeta. Ben bana inanamıyorum. Yolun yarısında yaşlı bir adam var. Buruşuk, kavruk, bütün dişleri altın. Elinde bir tar, hoppidi hoppidi şarkılar söylüyor. Turistiz ya, bizi eğlendiriyor. 3-5 dram veriyoruz tabii. Yol boyunca tepeye kadar Kızıltaş'tan bir dolu da ilginç haçkar var. Nefes nefese tepeye vardığımda pür dikkat etrafı inceliyorum. Pek ağaç yok, bozkır, bodur bitkiler, dikenli çalılar, ada tepeleri gibi ama daha vahşi. Sert kayalar, sarp ve derin uçurumlar, güçlü bir rüzgar. Garip bir tekinsizlik var her yanda. Tepede birbirinden ayrı duran iki kararmış taş bina. Biri manastırmış vaktinde, diğeri kilise. Birkaç kişi daha gelmiş peşimden ama hiçbiri yok anılarımda. Ben orada yalnızım sanki. Binaların içine girmeyi gözüm yemiyor nedense. Korku gibi bir şey beni durduruyor. Aklım fikrim suya dimdik inen yarlarda, uçurumlarda ve soluduğum havada. O yerde bir şey var, çıkaramıyorum. Bir garip burukluk sarmış içimi. Havadaki kokuyu tanıyorum sanki. Bu sert rüzgarı biliyorum ben. Ah, hüzün sinmiş her yana, bir de ruh acıları. Fısıltılar, mırıltılar çalınıyor kulağıma, hatta hıçkırıklar. Yoğun bir acı var burada, ruh acısı. Burada doğa da acımasız olmalı. Rüzgarı hiç kesilmiyordur. Her yer günlük güneşlikken belki de burası boz bulanıktır. Belki de sisi hiç bitmez. Belki de burası zaman zaman aşağıdan görülmez bile. Düş gücüm hiç durmadan bana oyunlar oynuyor. Gerçek bir makine sesi çalınıyor kulağıma birden. Tüm o düşsel seslerin arasından sıyrılıp bu da ne? Hay Allah! İyice kaptırmışken kendimi bir anda bütün büyü bozuldu. Bir kamyon var oralarda, hiç yakışmıyor o yere. Onarım yapılıyormuş. Ben artık iniyorum, bitti. Birazcık daha oyalanabilirim, hatta içine giresim gelir belki diye kilisenin kapısının önüne kadar gittim. Pek kocaman bir kapı. Oymalı, süslü ama galiba yeni cilalanmış. Yeni değilmiş oysa, mum yağı ile cilalanınca öyle parlak olurmuş meğer. İçeri girip bir göz atsam mı? Hayır, bir korku sarıyor içimi. Girmeyeceğim, giremiyorum. Bir yanım oraya çakılıp kalacak gibi, bir yanım dönüp kaçmak, uzaklaşmak istiyor. İçimle kavga ediyorum. Girsene diyorum kendime. Böyle tırsacak ne var şimdi? Ölüyorsun meraktan, girsene. Girmiyorum, giremiyorum. Kaçıyorum oradan. Gerisin geri merdivenlerden inerken dönüp dönüp bakıyorum o gizemli tepeye. Karışığım, çok karışık. Arkadaşım köpekle tokalaşıp vedalaştıktan sonra otobüsün yolunu tuttuk. Kimseyle konuşmuyorum. Bir tek Armine'ye dedim ki otobüste, o yarım adada bir şey vardı beni etkileyen, çözemedim. Vartkes kulak misafiri olmuş, söze karıştı. Biliyor musunuz, aslında orası adaymış eskiden. Sonra zamanla sular çekilince karayla bağlantısı olmuş da böyle yarım ada olmuş. Yola çıkıyoruz. Ne dedi bu adam az önce? Ada mıymış? Ada ha? Ada mı? Armin'in elinde bir kitap var. Pür dikkat inceliyor. Ören yerleriyle ilgili bazı tarihi bilgiler var. O meraklıdır biraz. Oradaki binaların tarihi geçmişi hakkında yazılmış bir şeyler arıyor galiba. Az sonra "Bercuk gel bir dakika, bak sana ne göstereceğim" dedi ve devam etti. Binalardan biri Münzevi Rahipler Manastırı, diğeri ise Arakelotsiye Geresi, Havariler Kilisesi diye geçiyor. Altında şöyle bir açıklama var. Parmağıyla göstererek okuyor. 8. yüzyılda Prenses Maryam tarafından yaptırılmıştır. Ne? Ne? Ne dedin sen? İnanmıyorum, gidip okuyorum. Vartkes'e dönüp az önce sen eskiden burası ada mıydı dedin? Vartkes yolda yaptığı açıklamayı yineliyor. Ben artık resmen ağlıyorum. Tüm vücudum titriyor. Ah neden girmedim içine binaların, neden o gözle bakmadım, nasıl da anlayamadım diye dövünüp duruyorum. Kimse anlam veremiyor bu garip halime. Armine anladı, biliyor. Ama onun bildiği şey beni adeta yere çalan şey değil. O başka bir şey. Ona benim de aklım ermiyor. Nedir bu Tanrım? Nasıl olabilir? Benim hissettiğim bu şey ne? Yoksa olay gerçek miymiş? Demek orasıymış ha? Benimle ilgisi ne peki? Hiçbir şey bilmeden tüm bu duygular kendi kendine nasıl doldu ki içime? Gerçek miydi? Ben miydim? Yoksa o kadın ben miydim? Saçmalıyorum gibi mi geliyor? Anlatacağım. Neden bu hale geldiğimi anlatacağım. Ama buna kesinlikle başka bir başlık gerekir.